Ayrım 20.
Kişisel rollerin üçüncü sergilenme biçiminde ise ana baba, yetişkin ve çocuk rolleri yetişkinin koordinasyonu altında yerine ve zamanına göre sergilenir. Kitabın empati başlığını taşıyan üçüncü bölümünde söz konusu üç rolü yerine ve zamanına göre kullanabilen kişilerin empatik iletişim kurabileceklerini belirtmiştik. Bu durumda üç kişisel rolü dengeli biçimde kullanabilen kişilerden oluşan bir topluma empatik toplum, bu toplumdaki kişilere ise empatik davranışlı kişi adını vermek istiyorum. Bugün dünyamızda üç kişisel rolü yerine ve zamanına göre kullanabilen, yani empatik davranış sergileyebilen kişiler bulunabilir. Ancak tümüyle empatik toplumlar, empatik ülkeler bulunduğunu sanmıyorum. Empatik toplum, bir gün ortaya çıkacağını hayal ettiğimiz bir toplumdur. Dünyadaki toplumları, sergiledikleri, sergileyebilecekleri kişiler arası iletişimler açısından üç ana gruba ayırabiliriz. Şekil 30'da görüldüğü üzere bu gruplar çocuk ana babalar toplumu, yetişkinler toplumu ve empatik toplumdur. Dünyadaki bir toplum, bir kültür ya da bir alt kültür, söz konusu bu üç toplum türünden birisine tam uygun olabilir. Ya da bu toplum türleri arasında bir konumda bulunabilir. Yani bunlardan birisinin ya da ikisinin özelliğini kısmen gösterebilir. Aynı şekilde belirli bir toplumda yaşayan kişilerden bazıları çocuk ana baba özelliği taşırken bazıları yalnızca yetişkin özelliği gösterebilir. Bazıları ise ana baba, yetişkin ve çocuk rollerini dengeli şekilde kullanıyor olabilir. Bu konuda ileri sürmek istediğim son görüş şu. Toplumsal gelişmenin söz konusu üç toplum türü arasında belirli bir sıra izlediğini sanmıyorum. Toplumsal gelişmede ilk basamak çocuk ana baba toplumudur. Ancak bu basamağı diğer iki basamaktan hangisinin izleyeceği konusunda evrensel bir kural olmadığı kanısındayım. Yani çocuk ana babalardan oluşan bir toplum çok uzun yıllar bu özelliğini sürdürebilir. Bu duruma kültürümüzü örnek gösterebiliriz. Ufkumuzda yetişkinler toplumu gözükmüştür ancak hala bir çocuk ana babalar toplumu sayılabiliriz. Bazı toplumlar çocuk ana babalar toplumundan yetişkinler toplumuna doğru değişim göstermektedir. Bu değişim çizgisi bir gün empatik topluma ulaşabilir, ulaşmayabilir de. Bu duruma Avrupa ülkelerini ve Amerika'yı örnek gösterebiliriz. Bu ülkeler en azından çocuk ana babalar toplumundan yetişkinler toplumuna giden yolda bulunmaktadırlar. Bu arada bazı toplumlar çocuk ana babalar toplumundan yetişkinler toplumuna uğramaksızın, bireyselleşme göstermeksizin empatik topluma geçerlerse şaşırmamak gerekir. Japonya'nın bunu gerçekleştirebileceği yolunda bir sezgi taşıyorum. Yani bazı toplumlar, niçin bizde olmayalım, çocuk ana baba toplumundan empatik topluma doğrudan geçebilirler. Bu konuyu bu bölümün sonunda tekrar ele alacağız. Çocuk ana babalar toplumu ile empatik toplumun özelliklerinin karşılaştırılması. Çocuk ana babalar toplumu. Uslu ve asi çocuk rolleri ve koruyucu ve eleştirici ana baba rolleri sergilenir. Doğallık, spontanlık bastırılmıştır. Kişinin kendi aklını sergilemesi hoş karşılanmaz. Kuralları korumak önemlidir. Kişinin yaratıcılık göstermesi hoş karşılanmaz. Kurallar, bilgiler aynen nakledilir. Bunlar test edilmez. Bir bilene sormak tercih edilir. Bilen ana babadır. Ana babanın önerileri sorgusuz kabul edilmelidir. Toplum önemlidir. Kişilerin özerk olmaları hoş karşılanmaz. Bireyselleşme hoş karşılanmaz. Kişilerin yaşlarını ve toplumsal rollerini ölçü alan toplumsal hiyerarşi önemlidir. Kişiler arası iletişimde klişe teşhisler ve öneriler, tavsiyeler kullanılır. Üst düzeyde empati yoktur. Kişilerde toptancı ben görülür. Ya hep ya hiç anlayışı hakimdir. İyi ve kötü insanlar arasında kesin bir ayrım vardır. Sanatta ve kişiler arası ilişkilerde biçim önemlidir. Biçimin korunması ana babanın işlevidir. Dilde, sözsüz iletişimde ve sanatta doğallık pek fazla sevilmez. Süs, medeniyet işareti kabul edilir. İletişimde ima önemlidir. Edebiyatta mecazlar yaygındır. Sanatta ve günlük yaşamda kinaye vardır. Sanatta anonimlik esastır. Ben yaptım demek ayıptır. Sosyal gerçek fiziksel gerçekten üstündür. Çünkü ana baba öğretisi yetişkinin aklından önemlidir. İş ilişkilerinde hiyerarşi, çocuk ana baba etkileşimi öncelik taşır. İş ilişkilerinde emrin olur, hatırını kırar mıyım anlayışı hakimdir. Annelerin ve babaların görevi çocukları korumak, eleştirmek, yönetmektir. Rol uyumsuzluğu vardır, rol bulaşması ve rol katılığı görülür. Çevreyi, doğal, tarihi, kültürel çevreyi kullanmak gerekir. Dünyadaki bitkiler ve hayvanlar insanlar içindir. Zevk için avlanabiliriz, kır çiçeklerini vazolara koyabiliriz. Empatik toplum. Ana baba, yetişkin ve çocuk rolleri birbiriyle kaynaşmış halde yetişkinin koordinatörlüğü altında sergilenir. Doğallık, spontanlık bastırılmamıştır. Kişinin aklına önem verilir. Yaratıcılık teşvik edilir, çocuğun spontanlığı ile yetişkinin akılcılığı birleştirilerek yaratıcılık gösterilir. Deneye ve gözleme önem verilir. Hazır bilgiler test edilmeden kullanılmaz. Sınama yanılma yoluyla öğrenme tercih edilir. Gerektiğinde kurallar nakledilebilir. Kişilerin bizzat düşünmeleri, akıl yürütmeleri önemlidir. Kendi aklına güvenen kişi ancak gerektiğinde bir uzmana başvurur, uzmanın önerilerini ise yine aklıyla irdeler. Topluma ve kişinin özelliğine verilen önem dengelidir. Bireyselleşme esastır. İş ilişkilerinde önemli olan hiyerarşi özel yaşamda gözetilmez. Üst düzeyde empati kurulabilir, derin duygular paylaşılabilir. Kişiler sahip oldukları özellikler arasında ayrım yaparlar. Kişilikleri pek çok küçük benin toplamıdır. Yaşamda grilerin varlığı kabul edilir. Her insanın iyi ve kötü yanları bulunabilir. Kapsam, muhteva biçimden önemlidir. Kapsama önem verilmesi yetişkinin aklın işlevidir. Doğallık esastır, gereksiz süsün anlamı örtmesine izin verilmez. Açık iletişim, doğrudan söyleme önemlidir. Sanatta imza atmak doğaldır. Sosyal gerçek bütün bütüne reddedilmez. Ancak bu ikisi çeliştiğinde fiziksel gerçek tercih edilir. Çünkü yetişkinin aklı ana baba öğretisinden önemlidir. İş ilişkilerinde işin kendisi önemlidir. Hiyerarşi, işin iyi yapılması için bir araçtır. İş ilişkilerinde gerekenin yapılması esastır. Annelerin ve babaların görevi çocuklara rehberlik etmektir. Rol uyumu vardır. Çevreyle bütünleşmek, empati kurmak gerekir. Bitkileri ve hayvanları dahil olmak üzere çevreyi korumak ve yarına ulaştırmak gerekir. Üretilen bitki ve hayvanları tüketmek, doğal olana zarar vermemek gerekir. Çocuk ana babalar toplumu olduğumuzu gösteren örnekler. Şimdi geçmişte ve önemli ölçüde günümüzde çocuk ana babalardan oluşan bir toplum olduğumuz konusundaki görüşümü destekleyen örnekler, kanıtlar sıralayacağım. 1. Günlük yaşamımızda çocuk ana babalar. Kırsal kesimlerimizdeki geleneksel yaşam biçimini düşününüz. Oğlan çocuklar köylerde toplum yaşantısına çocuk rolüyle katılırlar. Genç yaşta evlendiklerinde ise yetişkin rolüne uğramaksızın ana baba rolüne terfi ederler. Bu durumda bu delikanlılar, yaşta ve statüde kendilerinden küçük olanların karşısında ana baba, kendilerinden büyüklerin karşısında ise çocuk rolü sergilemek zorundadır. Örneğin bir genç erkek, kardeşlerinin ve karısının yanında ana baba, muhtarın ya da dedesinin yanında ise çocuk rolündedir. Bu durum genç kızlar için de böyle. Onlar da kendilerinden küçüklerin önünde ana baba, büyüklerin önünde ise çocuk rolündedirler. Bu noktada unutulmaması gereken, kimin büyük kimin küçük olduğunun nüfus cüzdanına göre değil, toplumun değer yargılarına göre belirlendiğidir. Örneğin bazı yörelerimizde diyelim ki 25 yaşındaki gelinler, 12 yaşındaki kayınbiraderlerine abi derler. Yani hiyerarşi ve sosyal gerçek, fiziksel gerçekten önemlidir. Oğlum, evladım, teyze, amca. Günlük yaşamımızda sürekli çocuk ana baba toplumuna ait özellikler sergileriz. Her birey aynı anda hem çocuk hem ana babadır. Kendinden büyüklerin yanında çocuk, kendinden küçüklerin yanında ana baba. Bu özellik birbirimize hitap etme şeklimizde de kendini gösterir. Çarşıda, pazarda, evde, otobüste birbirimize oğlum, evladım, kızım, yeğenim diye ya da teyze, amca, anne, dayı şeklinde hitap ederiz. Dilimizdeki bu özellik insanlarımızın astlar ve üstler ya da bir başka söyleyişle çocuklar ve ana babalar şeklinde sınıflanmasına yol açar. Sanırım aile içindeki rollere ilişkin yukarıda belirtilen zenginliğe ve bu zenginliğin günlük yaşama aktarılmasına başka hiçbir kültürde rastlamak mümkün değildir. Örneğin İngilizce'de bizdeki hala ve teyze karşılığı olarak yalnızca aunt, amca ve dayı karşılığı olarak ise uncle kullanılır. Elti, baldız, bacanak gibi kelimeler dilimize özgüdür. Aslında böyle olması doğaldır. Bir toplumun yaşam biçiminde önemli olan şeyler o toplumun diline de yansır. Worf, Eskimo dilinde karla ilgili 40'ı aşkın adlandırma olduğunu bildiriyor. Türkçe'de ise akrabalıkla ilgili adlandırmaların İngilizceye oranla çok daha zengin olduğunu vurguluyor. Aktaran Cüceloğlu, 1991. Demek ki Eskimoların yaşantısında kar, bizim yaşantımızda da akrabalar önemliymiş. Kanımca bizim için akrabalık ilişkisi o kadar önemli ki, sokakta birbirimize oğlum, yeğenim, teyze, amca diyerek toplumumuzu bir büyük aileye dönüştürme eğilimimizi sergiliyoruz. Bu tavrımız birbirimize bağlılığımızın ifadesi olabilir ya da bağımlılığın bir göstergesi olabilir. Eğer birbirimize bağlı insanlarsak iyi, bağımlı insanlarsak kötü. Dipnot. Bağlılık ile bağımlılık arasındaki fark şudur. Bir kişiye ya da eşyaya karşı bağımlılığı olan bir kişi, o olmadan yaşayamam algısı içindedir. Bağlı olan kişi ise o kişiye ya da eşyaya karşı olumlu tutum besler. Ancak o olmadan da yaşayabilir. Memleketinden uzağa gidenler sıla hasretine yakalandıklarında memleketimin suyu, anamın yemeği olmadan yaşayamam mesajını vermektedirler. Oysa ailesine, vatanına bağlı bir insan hem onlardan uzakta yaşamını rahatlıkla sürdürebilir hem de onları sevmeye ve düşünmeye devam edebilir. Bebekler annelerine bağımlıdırlar. Ancak büyüdükçe bu bağımlılığın bağlılığa dönüşmesi beklenir. İnsanlarımızın ne ölçüde bağımlı olduğunun ya da sıla hastalığının eski oranla azalıp azalmadığının araştırılmasında yarar vardır. Hemen her kesimden insanın günlük yaşamda ana baba çocuk etkileşimi sürdürmesini bazı yönlerden yararlı kabul edebilirsiniz. Ancak bu durumun önemli bir sakıncası vardır. İletişimde bulunan kişiler arasında büyükler, küçükler şeklinde sürekli bir hiyerarşi bulunduğunda bu kişilerin yetişkin yetişkine iletişimde bulunmaları, birbirlerini anlamaları, birbirleriyle empati kurmaları güçleşmektedir. Büyükler, küçükleri dinlemek ve anlamaya çalışmak yerine onlara emirler ve öğütler vermeyi tercih edeceklerdir. Misafire adres tarif etme ve aşırı ısrarda bulunma. Hiç dikkat ettiniz mi birbirimize nasıl adres veririz? Önce mektup adresini yazdırırız, sonra da uzun uzun tarif ederiz. Örneğin, bankanın yanındaki sokaktan sağa sap, ilerideki büyük çınarın solundaki ikinci sokak deriz. Niçin böyle yaparız? Sokak ve cadde adları yeterince iyi belirtilmediği için böyle yaptığımızı ileri sürebilirsiniz. Bence değil. Bu davranışımızın asıl nedeni alışkanlık haline getirdiğimiz ana baba çocuk etkileşimini sürdürme isteğimizdir. Adres tarif ederken koruyucu ana baba oluruz. Karşımızdaki misafiri ise çocuk rolüne iteriz. Bazen adresi tarif etmekle de yetinmeyiz. Kararlaştırdığımız saatte pencereden misafirin yolunu gözleriz. Neme lazım? Adresi kaybeder, apartmanı göremez, sokaklarda kaybolur diye endişe ederiz. Çocuğu için endişelenmek analar için doğaldır. Misafirimiz için endişelenmek de bizim için doğaldır. Ana babalık rolümüz misafir eve gelince de bitmez. İlk adımdan itibaren misafirimize hükmedici ve koruyucu ana baba tavrı sergileriz. Çocuklarımıza da böyle yaparız çünkü hükmederek korumak bağımlı kılmanın en etkili yoludur. Sezgiyle bunu biliriz. Evimize ayakkabıyla girilmesinden hoşlanmadığımız halde misafirimizi Allah aşkına çıkarma diye uzun uzun ısrar ederiz. Tabii ki misafir de bizim sağlığımızı korumaya çalışan bir ana baba olarak ayakkabılarını çıkarmak için sonuna kadar direnir. Ev sahibiyle misafir arasındaki ana baba çocuk etkileşimi misafirlik boyunca sürer. Misafiri kendi seçtiği koltuktan kaldırıp bizim seçtiğimiz koltuğa oturtmaya çalışırız. Çünkü eğer kendi seçtiğine oturursa yetişkin olmuş olur. Bizim seçtiğimize oturduğunda ise uslu çocuk olur. Çevremizde uslu çocuklar görmek isteriz. Aslında odadaki koltuklar eşittir. Ancak biz misafirimize farkında olmaksızın onunla eşit olmadığımız mesajını veririz. Artık o odada birbirine denk iki yetişkin yoktur. Koruyan, yöneten bir ana baba ile korunan, sağlığı düşünülen fakat sonuçta yönetilmekte olan bir çocuk vardır. Bu çocuk yani misafir biraz sonra kendi istediği şekilde de yiyip içemeyecektir. Ev sahibi onun yiyip içtiğine de karışacaktır. Tıpkı çocuğuna davrandığı gibi misafirine de bir dilim daha yesin, bir bardak daha içsin diye sürekli ısrar edecektir. Israr etmek adeta bir nezaket kuralı haline gelmiştir. Eğer ısrar etmezsek ilgisizlik işareti sayılabilir. Çocukları aşırı koruma. Dünyaya adım attıkları andan itibaren çocuklarımızı gereğinden fazla korumaya ve denetlemeye başlarız. Böyle davrandığımızda bizler ana baba rolüne uygun davranmış, çocuklarımızı ise çocuk rolüne itmiş oluruz. Çocukların çocuk rolüne girmelerinde ne sakınca var diyebilirsiniz. Oysa çocukların bazen çocuk yerine konmaya, bazen de yetişkin yerine konmaya, adamdan sayılmaya ihtiyaçları vardır. İleride tekrar değineceğiz. Ana babaları tarafından fazlaca korunmuş ve denetlenmiş çocuklar büyüdüklerinde çocuk ana baba özelliği gösterirler. Çocuklarını aşırı koruyan ve denetleyen ana babalar, onların rahatlıkla yapabilecekleri pek çok şeyi onlar adına yapmaya çalışırlar. Bu tavırlarıyla da çocuklarının yaşayarak öğrenmelerini, özellikle sınama yanılma yoluyla öğrenmelerini istemeden engellemiş olurlar. Böylece geleceğin bağımlı çocuk ana babalarını yetiştirirler. Giriş bölümündeki bir örneği hatırlatmak istiyorum. Bir şeyin üzerine tırmanmaya çalışan çocuklara yardım etmeden duramadığımızdan söz etmiştim. 3 dakikalık bir çabadan sonra bir koltuğun üzerine tırmanabilen bir çocuk, bu durumu zevk verici bir başarı olarak algılayacaktır. Muhtemelen kendisiyle gurur duyacaktır. Oysa bizler, koruyucu ana baba tavrımızı takınıp çocuğu koltuğun üzerine koyuverdiğimiz zaman, onun bireyselliğine önem vermemiş oluruz. Aynı zamanda onu bir iş başarma zevkinden de mahrum etmiş oluruz. Bir zorunluluk yokken çocuklarını merdivenlere, koltuklara çıkaran ana babalar, çocukları rahatlıkla becerebilecek yaşa geldiğinde bile onlara yemek yedirirler, tuvalet temizliklerini yaparlar. İş bununla da bitmez. Ödevlerine yardım ederler, üniversiteye girişte yapacakları tercihlere yardım ederler, iş ararken yardım ederler, evlenirken yardım ederler, boşanırken yardım ederler. Bu yüzden çocuk ana babalar toplumunun bağımlı üyeleri için yetişkin rolü pek tanıdık değildir. Çocuk ana babalar, ana babalarının kendilerine uygun gördüğü çocuk rolüne ya da onları gözleyerek öğrendikleri ana baba rolüne uygun davranırlar. Tanıdıksız iş olmaz. Kasabada olsun, kentte olsun, devlet dairesinde işi olan önce tanıdık arar. Tanıdık aramak çocuk ana babalar toplumunda kaçınılmazdır. Yusuf Has Hacip, Kutat Gubilik adlı eserinde bir başka şehire gittiğinizde önce tanıdık arayın diyor. 1988 sayfa 45-46. Galiba 1000 yıldır fazlaca değişen bir şey olmamış. Hala adliyelerde, hastanelerde tanıdık arıyoruz. Osmanlı diplomasisinin Avrupa'da zor kök salmasının sebebi tanıdık azlığı olabilir. Bugün bile uygun bir tanıdık bulsak Avrupa topluluğuna hemen gireceğiz. Eğer bir hastanede okları izleyerek işinizi kendi başınıza hallederseniz bir yetişkin olmuş olursunuz. Eğer tanıdık bir hasta bakıcı bulursanız ve o da elinizden tutup sizi gereken yerlere götürürse, o ana baba, siz ise çocuk olmuş olursunuz. Çocuk rolünü pek severiz. Özellikle devlet kapısında, devlet babanın huzurunda çocuk rolünü daha çok severiz. Bu tavrımız, yüzlerce yıllık bir alışkanlığın ürünü olabileceği gibi, yaşam biçimimizin zorunlu kıldığı bir davranış da olabilir. Yani yaşam biçimimizle ve gelişmişlik düzeyimizle, tanıdık aramamıza gerektiren bağımlı davranışlarımız bir bütün oluşturmaktadır. Örneğin okların, tabelaların yeterli olmaması ya da vatandaşın okuma yazmasının kıt olması tanıdık aramayı zorunlu hale getirebilir. Fakat aynı zamanda tabela ya da okuma yazma sorunu bulunmasa bile kişiler arası ilişkilerin sıcaklığına alışmış insanımız yalnız bir yetişkin olup okları izlemek yerine bir tanıdığın elinden tuttuğu çocuk olmayı tercih etmektedir. Sadaka mı, destek mi? Yardım etmenin 2 türü vardır. Birincisi sadaka vermek, diğeri ise desteklemek. Çocuk ana babalar toplumunda desteklemekten ziyade sadaka vermek yaygındır. Sadaka verildiğinde ise ana baba çocuk etkileşimi sergilenmiş olur. Sadakayı veren ana baba, alan ise çocuk rolündedir. Sadaka günübirlik bir çözümdür. Alan kişiyi üretken kılmaz. Bu yüzden de yeterince fonksiyonel değildir. Oysa karşımızdaki kişiye doğrudan sadaka vermek yerine onu üretken kılacak şekilde desteklediğimizde daha fonksiyonel bir yardımda bulunmuş oluruz. Karşımızdakini desteklediğimizde aramızdaki iletişim yetişkinden yetişkine olmaktadır. Örneğin ihtiyacı olan bir kişiye kredi vererek bir halı tezgahı edinmesine yardımcı olursak ve halı dokumayı öğretirsek yetişkin yetişkine bir iletişim ortamında onu desteklemiş oluruz. Aynı kişiye eğer yalnızca sadaka verseydik, onu çocuk rolüne ve bağımlılığa itmiş olurduk. İnsanlara rehberlik edersek, beceri kazandırırsak ya da bir öğrenciye maddi yardımda bulunursak, sadaka vermiş değil desteklemiş oluruz. Sadaka vermek bağımlılığa, desteklemek ise bağlılığa yol açar. Çocuk ana babalar toplumunda sadaka, dolayısıyla bağımlı ilişki tercih edilir. Günlük konuşmalarımızda yardım dediğimizde karşımızdakini yetişkin yerine koyarak desteklemeyi değil, çocuk yerine koyarak sadaka vermeyi kastederiz. Örneğin yardım kelimesine eş anlamlı bir ifade vardır. Bu da elinden tutmaktır. Söz gelişi tecrübeli bir tüccar, genç bir meslektaşına yardım ederse elinden tuttu ya da babalık etti deriz. Bunu söylerken bu iki tüccar arasında el tutma davranışı ile sembolize edilen bir ana baba çocuk iletişimi bulunduğunu kastetmiş oluruz. Özetle bizim gözümüzde yardım edenle yardım edilen arasında yetişkin yetişkine bir iletişim yoktur. Yardım eden ana baba, yardım alan ise çocuktur. Sonuç olarak şu söylenebilir. İnsanlara sadaka vermek, bu amaçla imaretler kurmak doğru ve gerekli olabilir. Ancak yeterli değildir. İhtiyacı olanları, onları bağımlı kılmayacak şekilde desteklemek de gereklidir. Böylece o insanları, yaşamın güçlükleriyle mücadele edebilen yetişkinler haline getirebiliriz. Su küçüğün, söz büyüğün. Çocuk ana babalardan oluşan bir toplum olduğumuzu, günlük yaşamda çocuk ana baba türü iletişimi doya doya yaşamak istediğimizi gösteren güzel bir atasözü var. Şöyle, su küçüğün, söz büyüğün. Bu söz bize neyi anlatıyor? Böyle bir sözün doğruluğuna inanan kişilerin, kişiler arası ilişkiler konusundaki beklentileri sanırım şöyle sıralanabilir. A. Büyükler küçükleri korumalı, büyükler koruyucu ana baba olmalı. B. Küçükler, büyüklerin sözünü dinlemeli, uslu çocuk olmalı. C. Çocuklar haddini bilmeli. Çocuklar, insanlar, kendilerini doyuran, koruyan kişilere itaat etmeli, büyüklerin görüşlerine karşıt fikirler ileri sürmemeli. Böyle olmasında ne zarar var diyebilirsiniz. Kanımca, büyüklerin küçükleri doyurmalarında ve kollamalarında hiçbir sakınca yoktur. Fakat büyükler bu fedakarlıklarının karşılığında söz söyleme tekelini ellerinde tutmak istediklerinde problem ortaya çıkmaktadır. Su küçüğün söz büyüğün anlayışını benimsediğimizde büyüklerle küçükler arasında diyalog kopukluğu kaçınılmaz olacaktır. Ülkemizde hala köylerde, kasabalarda birçok kahvede gençler ve yaşlılar ayrı ayrı yerlere oturmaktadırlar. Bunun bir istisnası vardır. Yaşları kaç olursa olsun mülki amirler ve öğretmenler yaşlılar tarafına buyur edilir. Evlerde, tarlalarda, çoluk çocuk sahibi de olsalar genç insanlar, babalarıyla ve dedeleriyle karşı karşıya geçip rahatça konuşamamaktadırlar. Gençlerin büyüklerin görüşlerine itiraz etmeleri yasaktır. Bunu belki anlayabiliriz. Fakat gençlerin itiraz etmeksizin babalarının önünde kişisel görüşlerini dile getirmeleri de yasaktır. Böyle olunca kuşaklar arasında aşılması zor bir duvar ortaya çıkmaktadır. Gençler muhtemelen hayranlık duydukları babalarını uzaktan gözleyebilmekte ve gözledikleri kadarıyla özdeşim kurabilmektedirler. Babalarıyla konuşup tartışma şansları olmayan bu gençlerin babalarının bilgi birikiminden yeterince yararlanmaları ve kendilerini birer yetişkin olarak geliştirmeleri, gerçekleştirmeleri mümkün olmamaktadır. Geleneksel yaşam biçimimizde kuşaklar arasında inanılması zor bir hiyerarşi vardır. Babaların ve annelerin kendi çocuklarını büyüklerin yanında sevmeleri, hatta onlara doğduklarında kendi istedikleri isimleri vermeleri ayıptır, yasaktır. Nice köyümüzde şöyle bir kural hala geçerlidir. Genç bir babanın çocuğu yere düşse, yüzü gözü kanasa, bu babanın babası yani çocuğun dedesi kaldır demeden baba çocuğunu yerden kaldıramaz. Eğer otomatik olarak düşen çocuğunuzun yanına koşarsanız çevre sizi ayıplar. Uslu çocuk olup babanızdan emir beklemeniz gerekir. Ne demişler? Su küçüğün, söz büyüğün. Çocuğunuzun hayatı tehlikede bile olsa kendi başınıza karar veremezsiniz, yetişkin olamazsınız. Toplum sizi büyüklerin gözüne bakan çocuk rolünde görmek ister, bağımlı olasınız ister. Öğrenci arkadaşlarımla yaptığım bireysel ve grupla danışmalarda gözlediğim kadarıyla gençlerle babaları arasındaki diyalog kopuklukları her iki tarafa da acı vermektedir. Genç arkadaşlarımla aramda geçen konuşmalardan bir kısmı şöyledir. Ben, babanın olumsuz yanlarını sıraladın. Olumlu yanı da var mı? Genç, hiç düşünmedim. Ben, şimdi düşünür müsün? Genç, babam dürüst bir insandır. Dürüstlüğüyle iftihar ediyorum. Ben, bunu ona söyledin mi ya da söyleyebilir misin? Genç, hayır söyleyemem. Ben, niçin? Genç, ayıp olur. Ben, peki babanı hiç öptün mü? Genç, elini öperim ama yüzünü öpmem. Yüzünü de öpmek isterdim ama öpemem. Ben, niçin? Genç, ayıp olur. Ben, ayıp olacağını kim söyledi? Genç, bilmem, ayıp olur işte. Sevgili okurlarım, bizler öğüdü severiz. Hoşgörünüze ve alışkanlığınıza sığınarak şunu söylemek istiyorum. Henüz fırsat varsa ana ve babalarınızı öpünüz. Onlara sizinle iftihar ediyorum deyiniz. Aksi halde yarın çok geç olabilir ve çok ayıp olur. Kime karşı mı? Kendinize karşı. 2. Devlet vatandaş, baba ve çocukları. Bir toplumda çocuk ana baba iletişimi yaygın olunca o toplumdaki kişiler ile kurumlar arasında da benzeri iletişim yaşanması doğaldır. Çocuk ana babalar toplumunda özellikle devlet ve onu temsil eden kişiler ana baba, vatandaşlar ise çocuk rolünde görülür. Osmanlı'da böyleydi, hala da böyledir. Vatandaşlarımızın gözünde devlet babadır. Galiba belediye ise ana. Ankara'nın eski belediye başkanlarından Vedat Dalokay da silen süpüren belediyeyi annelerimize benzetmişti. Sanırım Japon kültürü de bizim kültürümüze benziyor. Geleneksel Japon kültürü ile ilgili kaynakları Benedict Güvenç 1992 gözden geçirirseniz Japonların da bir çocuk ana baba toplumu olduklarını gösteren örnekler bulunduğunu görürsünüz. Bu kaynaklardan birisi olan Krizantem ve Kılıç'ta Benedict, Japon insanının çeşitli çelişkiler sergilediğini, örneğin bir yandan çok itaatkar, bir yandan ise çok isyankar olduğunu belirtmektedir.